Burası Ahval, doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Mutlu haftalar. İnternet bir devrim. İnternet sayesinde ana akımda kendine yer bulamayan aktörler, gazeteciler, akademisyenler sosyal medyayı kullanarak kitlelere ulaşabiliyorlar. İnternet bir devrim. Zira bireyin tepki vermesi için artık bir ana akım medyanın kapısında yatması gerekmiyor. Bir sosyal medya hesabı açıp yakaladığı haberi, bir skandalı, çok fazla takipçisi olan bir gazeteciye, önemli bir YouTuber'a, Twitter account'u sahibine ulaşıp tüm dünyaya yayabiliyor. Türkiye'de birçok önemli olayı ana akım medya gizlerken biz verileri, bilgileri sosyal medya sayesinde öğrendik. Mahkemeler sosyal medyada gösterilen tepkiden dolayı saraydan korkmalarına rağmen partilerinin oy kaybedeceğini anladıkları zaman sosyal medyada verilen tepkilere göre kısmen, bazen, görece olarak karar almaya başladılar. Peki bu internet devriminin yan etkileri yok mu? Hepinizin cümleye girişimden de anlayacağı gibi Netflix'teki Sosyal İkilem belgeselini izlediğimi ve benim de bu belgeseli izleyenler, tüm izleyenler gibi etkilendiğimi ve bu yayını bu belgesel üzerine yapma kararı aldığımı anlamışsınızdır. Ya da bunu izleyenler anlamıştır. İzlemeyenlerden ricam mutlaka çocuklarıyla birlikte mutlaka bu belgeseli izlemeleri istikametinde olacak. Zira hepimiz sosyal ağların nasıl çalıştığını, iyi kötü bizi nasıl yönlendirdiğini, bize nasıl reklam verdiğini iyi kötü biliyorduk. Ama sosyal medyanın arkasındaki sanal zekanın bize bu kadar hakim olduğunu, bu kadar etkin kişilerden dinlemek, yani bir dönem Google'da, Twitter'da, Facebook'ta, Pinterest'te, Instagram'da çalışmış çok önemli aktörlerin mutfaktan, Silikon Vadisi'nin mutfağından gelerek bize bunları anlatması çok çok önemli. Peki bu internet devrimi bu kadar pozitifken siyasetin, ekonominin, ticaretinin yönünü daha çok ağırlıklı olarak pozitif yönde değiştirirken bu negatif yönlerine karşı ne yapmamız gerekiyor? Türkiye'de iktidar kurduğu iletişim başkanlığı ile sosyal ağlara nasıl hükmetmeyi planlıyor? Bugün bunları tartışmaya ve bunları yorumlamaya çalışacağım. Siyaset biliminde e-demokrasi diye bir teori var. İnsanlar e-demokrasi, yani internet üstünden demokrasiyi nasıl geliştirebiliriz diye kafa yoruyorlar ve farklı modeller üstünde çalışıyorlar. Tıpkı İsviçre'de olduğu gibi doğrudan demokrasiye geçebilir miyiz? Hepimizin elinde iPhone'ları, smartphone'ları var, Android'leri var. Bu telefonlar sayesinde çok hızlı referandumlarda oy kullanabilir miyiz parmak izimizle? Örneğin farklı zamanlarda aynı soruya 3 kere baskı altında kalmayacak ortamlarda oy verebilmek için oy verip, oy kullanıp bunu işte bir şekilde check edecek, kontrol edebilecek bir sistem kurup doğrudan demokrasiyi daha güçlü bir şekilde karar alma mekanizmasının içine çekebilir miyiz konusunu tartışıyorlar ve sosyal ağlar demokrasi üstünde ne kadar etkili olabiliri tartışmaya çalışıyorlar. Bir örnek vereceğim size. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlık seçimi oldukça karmaşık bir başkanlık seçimi. Eyalet çapında election cottage diye bir şey var. Winner takes all. Yani kazanan eyaletin tamamındaki temsilci sayısını kazanabiliyor ve hesap bunun üstüne yapılıyor. Yani her eyalette %51 alan puanların tamamını topluyor. %49 alansa hiç puan alamıyor. Böyle özetleyeyim ben size. Bu yüzden son seçimlerde Trump Hillary Clinton'a karşı 6 milyon oy az almasına rağmen, 6 milyon az oy almasına rağmen stratejik olarak eyaletlerde, büyük eyaletlerde seçimi bu şekilde kazandığı için o puanların ya da oradaki temsilcilerin tamamını kazanabildiği için başkan oldu. Peki bunu nasıl başardı? Cambridge Analytics diye bir firma seçmenlerin verilerini analiz etti ve son hafta onların hassasiyetine göre nokta atışı reklamlar gönderdi. Yani ben çevreci bir insansam, çevreci hassasiyetim varsa bunu Facebook üstünden kullandığım kelimelerden, protestolardan, takip ettiğim sitelerden ya da kullanıcılardan öğrenip bir algoritma oluşturdu ve bana özel reklam gönderdi. Son hafta yaptığı bu çok güçlü reklam kampanyasıyla, kişiye özel reklam kampanyasıyla Trump daha az oy olmasına rağmen Amerika'ya başkan oldu. Gördüğünüz gibi siz bir sosyal medyayı kullanırken o küçük yazılan şeyleri hızlı hızlı tık tık tık tık tık kabul edip içeri girdiğiniz için onlar sizin tüm verilerinizi kullanabiliyorlar. Belgesel başlarken ya da belgesel sürecinde şöyle bir ifade kullanıyor. Eğer bir ürüne para ödemiyorsanız ürünsüzsünüz demektir. Sosyal medyaya para ödemiyoruz. Sosyal medya kullanıcıları kurdukları bu ağlardan para kazanabilmek için bizim ihtiyaçlarımıza, siyasi görüşlerimize, özelliklerimize göre bir algoritma oluşturup bize özel reklamlar hazırlıyorlar. Ve bu platformlara reklam verenler karşılığını konvansiyonel medyaya verdikleri reklamlardan çok daha güçlü bir şekilde alabiliyorlar. Küçük bir şirketseniz şayet ülke çapında televizyona reklam veremiyorsunuz ama Facebook'a şöyle diyebiliyorsunuz ya da Google'a ben şu ilin, şu ilçesinin ev hanımı 40 yaş üstü ve milli geliri, aylık geliri 2000 doların üstünde olan insanlara reklam vermek istiyorum diye bu kadar seçici bir kitleye ulaşıp çok uygun fiyatlara çok etkin reklamlar verebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu platformlar hiçbir zaman ölmeyecek. Hep yaşayacaklar. Ve peki içeriden insanlar, Silikon Vadisi'nden insanlar niçin isyan ediyorlar? Ne? Onları ürküten şey ne? Çok enteresan veriler var. Facebook'taki beğen tuşunu oluşturan ekipteki bir uzman diyor ki biz beğen tuşunu yaparken çok masum, çok pozitif bir şey düşünmüştük. İnsanlar daha mutlu olsun, beğenilsin, hoşnut olsunlar diye düşünmüştük. Ama işin buralara varacağını düşünemedik. Amerika'da intiharlar, muhtemelen diğer ülkelerde de oranlar buna yakındır. Ergenlerdeki intihar oranı %164 oranında artmış. Yeterince beğenilmediğini, yeterince arkadaşı olmadığını, utanç verici olarak gören, kendini çirkin gören insanlar intihar etmeye başlamışlar. Genç yaşta estetik oranları korkunç seviyede artmış. Makyaj yapan gençler, abartılı makyaj yapan gençler, zararlı maddelerle makyaj yapan gençler abartılı bir şekilde artmış. Hedef beğenilmek, ön plana çıkmak. Hadi itiraf edelim. Bu sadece ergenlerde değil, hepimizde var. Bir tweet attıktan birkaç saniye sonra hemen arka tarafa dönüp kaç kişi takip etti, kaç kişi retweet etti, kaç kişi beğendi diye ister istemez hepimiz bakıyoruz. Herkes bunu yapıyor. Beğenilmek ve beğenilmemek üstünden bir kurgu kuruldu ve bu hortum, bu girdap sadece ergenleri değil kitleleri yutuyor. Sosyal medyadan vazgeçmeyeceğiz. Sosyal medyayı güçlü bir şekilde kullanmaya çalışacağız. Ama sosyal medyanın bizi öldürmesine izin vermeyeceğiz. Yine belgeselden bir alıntı yapacağım. Çok etkileyici bir cümle. Bir ağacın ölüsü para ediyor. Bir balinanın canlısı değil. Yine ölüsü para ediyor. Yok ederek kazanmaya çalışıyoruz ki yok ettiğimiz şey tam olarak da kendimiz. Sosyal medyanın bize bu kadar hakim olmasına izin vermememiz gerekiyor. Onların tek amacı ekranda çok fazla kalmak. O ekranda ne kadar fazla kalırsak o kadar çok bize reklam gösterebiliyorlar. Ama bunun bir de demokrasi ve demokrasiye bakan yönü var. Belki de Z kuşağına çok fazla kızmamamız gerekiyor. Biz gerçek bir dünyada yetiştik. Haftada günde iki mahalle maçı yapıyorduk. Saklambaç oynuyorduk. Sokağı biliyorduk. Mahalle arkadaşlarımız vardı. Bizi eve sokamıyorlardı. Biz çocuklarımızı dışarı çıkartamıyoruz. Çocuklarımızı ekrandan kopartamıyoruz. Bir araya geldiğim kendi yaşım eş olan ve benim çocuklarımla eşit yaşta çocukları olan hemen hemen tüm ailelerin ortak sorunu ekran bağımlılığı. Çocuklara ekran vermemek, cep telefonu vermemek çözüm değil. Burada dengeli bir kullanımı nasıl öğretebiliriz? Belki önce örnek olarak öğretebiliriz. Daha sonra da bu iş için tasarlanmış profesyonel programlar var. Onların kullanımını denetleyebilecek bir baba ve anne şefkatiyle. Bunu bir baba ve anne şefkatiyle yapmayı düşünmeyen, kendi çıkarları için kullanmak isteyen devletler var ya da iktidarlar var. AKP de bunlardan bir tanesi. Hepiniz gördüğünüzde binayı o yurt binasından çalarak yaptıkları iletişim başkanlığını gördüğünde şaşırmışsınızdır. Dev bir gökdelen ve burası Cumhurbaşkanı İletişim Başkanlığı olarak çalışacak. Hepimiz şunu sorduk. Yani Cumhurbaşkanı'nın İletişim Başkanlığında farklı ülkelerde kaç kişi çalışıyordur? Örneğin Almanya'da Merkel'in İletişim Başkanlığı Dairesi Başkanlığında kaç kişi istihdam edilmiştir? Muhtemelen Türkiye'de istihdam edilenin %1'i kadar bile değildir ya da en çok o kadardır. Peki bu devasa İletişim Başkanlığında yapılmak istenilen şey ne? Burası AKP'nin Silikon Vadisi'dir. Burası sizleri manipüle edecek, veriler üretecek, istatistikler üretecek. Karnı aç insana aslında sen aç değilsin. Ya da belki de bir tek sen açsın. Sen kısmen biraz beceriksiz olabilirsin. Bakın ülkemiz ne kadar iyiye gidiyor diyecek istatistiki veriler üretilecek. Dış politikası yerle bir olmuş ülke bu binada üretilecek PR'la, verilerle bakın dünyaya nasıl diz çöktürüyoruz. Bakın ne kadar güçlüyüz, ne kadar saygınız. Devlet başkanımız bacak bacak üstüne atarak dünya liderleri karşısında oturabiliyor. İşte bu büyük bir kahramanlık gibi örneklerle insanları manipüle edecek sosyal ağlar üstünden hala güçlü, asil, mağrur, şedid, dünyaya hükmeden aslında mutlu kitleler olduğuna inandıracak bir manipülasyon aracı olarak orası çalışacak. Bunu nereden biliyorum? Bunu şuradan biliyorum. Size birkaç istatistik vereceğim. Avrasya Araştırma Şirketi'nin anketine göre, geçen hafta yayınlandı yanılmıyorsam bu anket, Türkiye'nin %11,4'ü korona virüsünün varlığına inanmıyor. %33,2'si salgının abartıldığını düşünüyor ve %15,6'sı virüsün Türkiye ekonomisini çökertmek için dış güçler tarafından üretildiğini düşünüyor. Zemin, saha ve zemin manipülasyona o kadar müsait ki komplo teorileri ayetlerden bile çok daha güçlü bir şekilde inanılarak yoluna o kadar rahat bir şekilde devam ediyor ki yalan haberi satın almaya teşne, geniş ve maalesef ömründe tek kitabı bırakın muhtemelen özet bile okumamış çok büyük bir kitle var. Peki bu istatistiki veriler dışına çıktığımız zaman çare ne? Biz ne yapabiliriz? Biz öncelikle kendimizi yalan haberden korumak için şunu yapabiliriz. Güvenilir. Yani doğru yazdığına güvenebileceğiniz ama sizin görüşünüzü paylaşmayan mutlaka önemli haber merkezlerini ya da gazetecileri ya da akademisyenleri takip edin. Böylece aldığınız bir veriyi check etme, karşılaştırma şansınız oluyor. Ben Twitter'ın algoritmalarına bakmıştım. Son Amerikan seçimlerinden sonra yayınlanmıştı. Kitleleri etkileyemiyoruz. Sadece kendi kitlemizi etkileyebiliyoruz. Bu şu anlama geliyor. Ben de kendim bir anket yaptım kendi Twitter hesabımda. Beni takip edenlerin sadece %7 ya da 10'u arası AK Parti'ye sempati duyuyor. Belki %3'ü 5'i MHP'ye sempati duyuyor. Ben o kitleye konuşamıyorum. İşin ilginç yanı o kitlede belki size konuşamıyor, size mesajlarını iletemiyor. Sosyal medya üzerinden şunu söyleyebilirsiniz. 30 küsür tane kanal zaten sabahtan akşama kadar aynı adamı gösteriyor. Daha bana nasıl ulaşsın diye şikayet edebilirsiniz ki bunda haklısınız. Muhalefetten beklentim ise şu. Muhalefet bir iletişim başkanlığı kuramaz. Muhalefet bu kadar büyük bir gökdeleni finanse edemez. Bu kadar güçlü bir ağ kuramaz. Ama muhalefet seçim akşamı Muharrem İnce'nin durumuna düşmemek için çok güçlü bir sadece seçim akşamı çalışacak ve seçim sonuçlarını güvenilir bir şekilde kitlelere ulaştırabilecek bir haber ajansı kurabilir. Sadece o akşam çalışacak gönüllülerden oluşan seçim sandıklarından aldıkları sonuçları tüm alternatif medya organlarına ve sosyal medyaya ve parti merkezlerine sağlıklı bir şekilde ulaştırabilecek bir ağ kurabilir. Seçimin geleceği güne kadar muhalif liderlere şu soruyu sorun. Sonuçları yine tüm verileri AKP merkezinden alıp TV'lere ulaştıran ve sonuçlar istediği gibi, AKP'nin istediği gibi gitmediği zaman akışı durduran Anadolu Ajansı'ndan mı takip edeceksiniz? Bir parti bülteni gibi çalışan bu ajansa kitleleri muhtaç edecekseniz hiç seçimlere girmeyin. Efendim, bu hafta size Netflix'te izleyip etkilendiğim sosyal ikilem belgeselinden yola çıkarak e-demokrasi teorilerini ve sosyal medya ile siyaset arasındaki ilişkiyi anlatmaya çalıştım. Bir sonraki videoda buluşmak üzere. Mutlu haftalar.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun. Thank you.